Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Self Hypnosis. Sesli kitap kaydında Stanley Ralph Ross'un anlatımıyla sunulan, Edgar Cayce ve Mark Thurston adına yayımlanmış kişisel gelişim ve zihin çalışması odaklı bir eserdir. Bu nedenle Ross, kitabın yazarı değil, anlatıcısı olarak değerlendirilmelidir. Eserin tanıtım metinlerinde, kişinin karakterinde ya da alışkanlıklarında değiştirmek istediği yönler için öz hipnozun bir dönüşüm kaynağı olduğu belirtilir. Yaklaşımın ayırt edici yanı, yalnızca gevşemeye değil, Edgar Cayce ile ilişkilendirilen bütüncül insan anlayışına dayanmasıdır. Kitap, dikkati içe çevirme, sakin bir zihinsel duruma geçme ve bu durumda amaç odaklı telkinlerden yararlanma fikrini ele alır. Eldeki güvenilir tanıtım bilgileri ayrıntılı bölüm yapısını doğrulamadığı için eserin belirli egzersiz sırasını ya da özel tekniklerini kesilmiş gibi aktarmak doğru olmaz. Buna rağmen kitap, öz hipnozu irade dışı bir kontrol biçimi olarak değil, kişinin kendi niyeti doğrultusunda zihinsel alışkanlıklarını gözden geçirmesine yardımcı olan bir uygulama çerçevesi olarak konumlandırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, öz hipnoz, dışarıdan yönetilme değil, niyetle yönlendirilen dikkat çalışmasıdır. Kitabın doğrulanabilen temel vaadi. Öz hipnozu kişilikte veya davranışlarda istenen değişimi destekleyen bir araç olarak sunmasıdır. Bu çerçeve önemlidir. Çünkü hipnoz sözcüğü çoğu zaman kişinin iradesini kaybettiği, başka biri tarafından yönetildiği bir durumla karıştırılır.
Öz hipnozda ise uygulamanın yönü kişinin kendi belirlediği amaçtan gelir. Dikkat dağınıklığını azaltmak.
Daha sakin bir iç durum oluşturmak ve seçilen hedefe uygun düşünceleri tekrar ele almak bu yaklaşımın mantıksal omurgasını oluşturur. Kitabın tanıtımında geçen hayatı istenen yöne yeniden biçimlendirme fikri de tek seferlik, mucizevi bir değişimden çok. Zihinsel yönelimin düzenlenmesine işaret eder. Türkiye'de meditasyon, nefes egzersizi ve gevşeme pratiklerine ilgi duyan dinleyiciler için bu ayrım özellikle yararlıdır. Öz hipnozu, tıbbi tedavi yerine geçecek gizemli bir yöntem saymak yerine, bilinçli dikkat ve telkin pratiği olarak anlamak daha gerçekçidir. Uygulamanın değeri, kişinin hedefini netleştirmesinde ve otomatikleşmiş olumsuz düşünce kalıplarını fark etmesinde yatar. Bununla birlikte sonuçlar, yalnızca söylenen telkinlere değil, hedefin gerçekçiliğine, tekrarın sürekliliğine ve gündelik davranışların bu niyetle uyumuna da bağlıdır. İkinci olarak, Edgar Cayce temelli bütüncül yaklaşım, değişimi karakter ve yaşam yönüyle ilişkilendirir. Eserin Edgar Cayce okumalarına dayandığının belirtilmesi, onu yalnızca teknik öğretmeye odaklanan çağdaş öz hipnoz rehberlerinden ayırır. Cayce ile ilişkilendirilen gelenekte insan, yalnızca belirtileri veya tek tek davranışları üzerinden değil, bedensel, zihinsel ve manevi yönleri birlikte düşünülerek ele alınır. Kitabın tanıtımındaki karakter ve kişilikte iyileştirmek istenen yönler vurgusu da bu daha geniş bakışla uyumludur. Buradaki temel fikir, öz hipnozun sadece belirli bir alışkanlığı bastırmak için kullanılmaması, kişinin yaşamında neyi neden değiştirmek istediğini sorgulamasına alan açmasıdır. Örneğin bir hedef, yalnızca kaygıyı tamamen yok etmek şeklinde kurulursa fazla mutlak kalabilir. Buna karşılık, zor anlarda daha düzenli ve sakin tepki vermeyi öğrenmek, niyet ile günlük pratik arasında daha somut bir bağ kurar. Bu yaklaşımın güçlü yanı, değişimi etik ve kişisel amaçlarla bağlantılandırmasıdır. Sınırı ise, Cayce geleneğine ait manevi varsayımların bilimsel kanıtla aynı şey sayılmamasıdır. Dinleyici, kitaptaki bütüncül dili kişisel anlam arayışı bakımından değerlendirebilir. Fakat ruh sağlığı veya fiziksel sağlık sorunlarında uzman desteğinin yerine koymamalıdır. Böylece eser, telkin tekniğinin ötesinde kişinin kendi değerleriyle uyumlu dönüşüm fikrini düşünmeye davet eder. Üçüncü olarak, telkinin etkisi hedefin açık, olumlu ve davranışla desteklenebilir olmasına bağlıdır, öz hipnozun dönüşüm için kaynak olabileceği iddiası. Telkinin nasıl kurulduğu sorusunu kaçınılmaz biçimde öne çıkarır. Eldeki kaynaklar, kitabın tam telkin örneklerini vermediğinden, belirli cümleleri kitaba atfetmek mümkün değildir. Ancak eserin amaç odaklı değişim anlayışı, belirsiz dileklerden çok tanımlanmış niyetlerin önemini düşündürür. Kişinin neyi değiştirmek istediğini açıkça ayırt etmesi gerekir. daha iyi biri olmak gibi geniş bir ifade, günlük hayatta neyin farklı yapılacağını söylemez. Buna karşılık, gergin bir konuşmada cevap vermeden önce durmak ve nefese dönmek gibi davranışsal bir hedef gözlemlenebilir. Telkinin inandırıcı olması da önem taşır. Kişinin mevcut deneyimine bütünüyle aykırı, aşırı iddialı bir hedef direnç yaratabilir. Kademeli ve gerçekçi bir yön, dikkat çalışmasını gündelik eyleme bağlar. Bu nedenle öz hipnoz, tek başına çözüm değil, planlı değişimin zihinsel bileşenidir. Uyku düzeni, çalışma alışkanlığı, iletişim biçimi veya stresle başa çıkma gibi alanlarda somut rutinler kurulmadığında, yalnız telkin tekrarının etkisi sınırlı kalabilir. Kitabın dönüşüm dili, en verimli biçimde kişinin iç konuşmasıyla davranışları arasındaki tutarlılığı geliştirme çağrısı olarak okunabilir. Amaç, düşünceyi zorla susturmak değil, seçilen yöne tekrar tekrar dönmeyi öğrenmektir. Dördüncü olarak, gevşeme ve odaklanma. Öz hipnozun uygulama zemini olarak ele alınmalıdır. Öz hipnozla ilgili her pratik yaklaşımda. Dikkatin günlük uyarıcılardan bir ölçüde uzaklaştırılması ve daha sakin bir zihinsel duruma geçilmesi merkezi bir işleve sahiptir. Kitabın tanıtım metni ayrıntılı bir uygulama protokolü sunmadığı için kaç aşamalı bir yöntem öğrettiğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Yine de dönüşüm amacı taşıyan öz hipnozun aceleyle ve çok uyaranlı bir ortamda yapılan rastgele olumlamalardan farklı olduğu açıktır. Gevşeme, hedefe ilişkin düşüncenin daha düzenli biçimde ele alınacağı bir zemin sağlar. Odaklanma ise, kişinin zihninden geçen her fikre kapılmadan seçtiği niyete geri dönebilmesini destekler. Bu iki unsurun birbirinden ayrılması gerekir. Gevşemiş olmak, otomatik olarak yararlı bir telkinin yerleşeceği anlamına gelmez. Aynı biçimde, sadece hedefe yoğunlaşmak da bedensel ve zihinsel gerginlik çok yüksekse zorlaşabilir. Bu yüzden eserin önerdiği kaynak fikri, pasif bir dinlenmeden ziyade, sakinlik içinde yön verilmiş dikkat olarak anlaşılmalıdır. Pratik kullanımda güvenli bir ortam. Bölünmeyecek kısa bir zaman ve uygulama sonrasında günlük sorumluluklara dönmek için birkaç dakika ayırmak makul önlemlerdir. Araç kullanırken, tehlikeli iş yaparken veya ağır bir psikolojik kriz yaşarken böyle bir uygulamaya girişmek uygun değildir. Öz hipnoz, güvenlik ve öz bakım çerçevesinde değerlendirilmelidir. Son olarak kitabın vaatleri. Öz yardım aracı ile profesyonel destek arasındaki sınırı korumayı gerektirir. Self-hypnosis, kişinin değiştirmek istediği yönler üzerinde çalışmasına yardımcı olmayı amaçlayan bir öz yardım çalışması olarak konumlanır. Bu konum, kitabın hem faydasını hem de sınırını belirler. Kendi kendine uygulanan dikkat, gevşeme ve telkin çalışmaları, gündelik stres, öz düzenleme ihtiyacı veya alışkanlıklara yönelik farkındalık için anlamlı olabilir. Ancak ciddi depresyon, travma belirtileri, yoğun panik, bağımlılık, psikotik belirtiler ya da kendine zarar verme riski gibi durumlar yalnızca bir sesli kitap veya öz çalışmayla ele alınmamalıdır. Böyle hallerde psikiyatrist, psikolog veya ilgili sağlık uzmanından destek almak gerekir. Bu sınır, yöntemin değersiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, kitabı doğru beklentiyle kullanmayı sağlar. Kişi öz hipnozu, tedavinin alternatifi olarak değil, uygun olduğunda profesyonelce yürütülen bakımın yanında yer alabilecek bir öz düzenleme pratiği olarak görebilir. Edgar Cayce temelli değil, bazı dinleyicilere anlamlı ve ilham verici gelebilir, bazılarına ise bilimsel açıdan ikna edici olmayabilir. Sağlıklı değerlendirme, manevi veya kişisel yorumları kanıta dayalı klinik iddialardan ayırmayı gerektirir. Kitabın gerçekçi katkısı, kesin sonuç sözü vermesinde değil, değişim arzusunu daha düzenli bir iç dikkat pratiğine dönüştürme fikrinde bulunur. Dinleyici, yararını kendi deneyimiyle gözlemlemeli ve ihtiyaç duyduğunda uzman görüşüne başvurmalıdır. Sonuç olarak self-hipnosis, öz hipnoza merak duyan, dikkatini toparlamak, iç konuşmasını daha bilinçli biçimde ele almak ve belirli kişisel hedefler için düzenli bir zihinsel pratik arayan dinleyicilere uygundur. Özellikle yalnızca teknik komutlar değil, değişimin karakter, niyet ve yaşam yönüyle ilişkisini de düşünmek isteyenler eserden yarar görebilir. Sesli kitapta Stanley Raffros'un rolünün anlatıcılık olduğu, çalışmanın ise Edgar Cayce ve Mark Thurston adıyla ilişkilendirildiği unutulmamalıdır. Bu ayrım, eserin kaynaklarını doğru değerlendirmek açısından önemlidir. Benzer öz yardım kitaplarından farkı, öz hipnozu yalnızca performans artırma veya hızlı alışkanlık değiştirme aracı olarak sunmamasıdır. Tanıtımında vurgulanan kişiliği yeniden biçimlendirme fikri ve Kaice temelli bütüncül yaklaşım, yönteme daha geniş bir anlam çerçevesi verir. Bunun karşılığında dinleyici, manevi esin ile bilimsel olarak kanıtlanmış tedavi iddialarını birbirine karıştırmamalıdır. Kitaptan alınabilecek en pratik yarar, kişinin değiştirmek istediği alanı daha açık tanımlaması, sakinleşme ile odaklanma arasındaki ilişkiyi fark etmesi ve telkinleri gündelik davranışlarla destekleme gereğini kavramasıdır. Türkiye'de nefes, farkındalık ve kişisel gelişim içeriklerine ilgi duyanlar için eser, bu uygulamaların öz yönlendirme tarafına tarihsel bir alternatif sunar. En uygun okuma biçimi, onu mucize vaat eden bir çözüm olarak değil, gerçekçi hedefler. Düzenli uygulama ve gerektiğinde uzman desteğiyle birlikte kullanılabilecek bir düşünme ve pratik çerçevesi olarak görmektir. Destek olmak isterseniz Stanley Ralph Ross kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.